Ayrım 28.
Onları Büyük Fransa'nın kurucuları olarak gördüğü için gitmişti bugüne kadar savcıların peşinden. Ve gerçeğe dönüyordu. Daha düne kadar kendi dostları da olan Brutal'ün dostları bugün seferberliği sabote ediyor ve kaçaklığı ve ihaneti gösteriyorlardı çıkış yolu olarak. Peki ya kim Fransa'yı savunmaktaydı? İşçiler. Söylemesi bile korkunç geliyordu insana ama işçiler savunuyordu bugün Fransa'yı. Dükamp için son derece ağır bir darbeydi bu. İşleri olanca açıklığıyla görmekten kaçıp durmuştu hep. On binlerce insanı kör eden sınıf egoizminin bir töre yabancı bir şey olduğunu düşünerek avutmuştu kendi kendini. Bütün şu son haftalar boyunca onu görmeye uğraşmış ama başaramamıştı bir türlü. Ve şüphe kemiriyordu içini. Genç olsa savaşa katılıp rahatlayabilirdi. Ama insan 56'sına basınca mümkün müdür bu? Elinden geldiği kadar mücadele etmeye çalışıyordu. Bozguncuların propagandasına karşı. Bundan ötürü bir kenara itilmişti. Bazen hoşgörür bir gülümsemeyle sapığın biri diyorlardı onun için. Bazen de dayanamayıp öfkeyle sözünü kesiyorlardı. Moskova ağzı bunlar. Oysa şimdi kendisini bunca öfkelendiren bütün lafları Brutal'ın ağzından işitiyordu işte. Ustası diye telakki ettiği bu adamın ve onunla birlikte bütün Fransa düşmanlarının maskesini yüzlerinden çekip almak istedi. Ama heyecanından soluğu tıkanıyor ve telaffuz zorluğu bir çeşit dilsizliğe mahkum ediyordu onu. Böğürtüyü andıran acılı bir çığlık çıktı dudaklarından önce ve nihayet insanı korku verecek kadar yüksek sesle haykırdı. Busunuz işte siz. Hitler hayranısınız. Savaşta yaralandınız ve o yara bir şeref nişanıdır. Ama siz o şerefe layık değilsiniz. Ağlayacak gibi olmuştu. Masanın üzerinde yayılı kağıtlarını toplayarak hızla terk etti odayı. Milletvekilleri omuz silktiler. Çılgının biri işte. Bazıları da ona karşı sert davranmamak gerektiğini, çünkü savaş sırasında kafasından ameliyat olduğunu ileri sürdüler. Bu, Dükamp'ın zihni hayatını şüphesiz etkilemiş olmalıydı. Crandall ise bıyık altından gülerek, her ne kadar çılgınca bir iş gibi görünse de bu yaptığı dedi, aslında son derece mantıklı. Dün kendisini Foger ile birlikte gördüm. Onu konuşturan yurtseverlikten çok Moskova'nın altınları. Brutal vakit geçirmemeyi teklif etti. Dükamp meselesinin tartışmasını daha ileriki rahat günlere bırakabilirlerdi. Şu sırada milletler arası durumla uğraşmak gerekiyordu çünkü önlerindeki saatler bile sayılıydı. Mussolini'ye yaklaşmalıyız çünkü bizi Hitler'e o götürecek. Chamberlain'in tasarladığı da başka bir şey değil. Radikaller ister istemez bizim eski programımızın temelini teşkil eden dörtlü paktı yapmak zorunda kalacaklardır. Bir bildiri yayınlanması kararlaştırıldı. Milli Hareket Grubu milletvekilleri hükümetin barışı korumak yolunda hiçbir gayretten kaçınmayacağını ve sonuçları memlekete zarar getirecek teşebbüslerden dikkatle sakınacağını ümit ederler. Toplantı bittiğinde Grandel dostça Brutal'e yaklaşarak "Doğrusu size hayran oldum." dedi. "Sizin yerinizde olsam katiyen zapt edemezdim kendimi. Savaşta aldığınız yaradan bu kelimelerle söz etmek iğrenç bir şey." Brutal çevresine hızla bir göz atıp salonda hiç kimsenin kalmadığını görünce alçak sesle "Aptal yerine konulmaktan hoşlanmam." dedi. "Dükamp budala manyağın biridir. Size gelince, yurtseverliğinizin nereye dayandığı hakkında şimdi kesin bilgi sahibiyim. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz umarım." Grandel çaresiz bir bakışla göz kapaklarını kırpıştırdı. "Hayır. Açıklayayım öyleyse. Kilman adlı bir... Gene mi o sahte belge kuzum?" "Bir dakika. Kilman'la temasta olduğunuzdan haberdarım ben." Sararmıştı Grandel. Bir türlü karşısına almak onun için felaket demekti. Hiçbir şey yapamadan susuyordu. "İtiraz etmiyorsunuz. Bu iyi işte. Ben de kimseye söz etmedim zaten. Söz etmeye de niyetim yok. Ama beni bir budala yerine koymanızı istemem. Sizin Berlin'deki efendileriniz benden yararlanmak isteyebilirler. Bu onların bileceği iş. Bense kendi payıma asıl benim onlardan yararlanmakta olduğum kanısındayım. Kısaca şu noktayı iyi biliniz ki Bay Grandel, ben Kilman değilim. Milli Fransa'ya hizmet etmekteyim." Grandel rahatlamıştı. Hatta eski neşesini de bulmuştu yeniden. Cevap verdi. "Bütün bunlar nüans meselesidir aziz dostum. Bu kadarcık şey için birbirimize girmeye değer mi?" Hep aynı kuşkulu telaş hakimdi sokaklara. İnsanlar sürekli bir hareketlilik içinde gelip gidiyor, söylentileri yorumlamak üzere toplanıyor, gazetelerin son baskılarını kapışıyor, vedalaşıyor, tartışıyor, şarkı söylüyorlardı. Bir tür nişi aceleydi. Bir Roma gazetesinin Paris muhabiriyle randevusu vardı. Yine de yol üzerindeki Saint Germain de Pré kilisesine giremeden edemedi. Okunmuş suyla alnını ıslattıktan sonra yandaki mihraba yöneldi. Bir alay mum yanıyordu taştan bir Meryem Ana'nın çevresinde. Diz çökerek dua etmeye koyuldu. Kocaları ve çocukları için dua eden kadınlar da vardı etrafta. Kilisenin yarı karanlığından sokağın aydınlığına çıktığı vakit dayanılmaz gibi göründü güneş, gözlerini kırpıştırdı ve bir an için kararır oldu her şey. Uykusuz geçen gecelerin sonucu olmalıydı bu. Gazete satıcılarının çığlıklarıyla doluydu sokak. Britol'ün yanı sıra bir de rahip çıkmıştı kiliseden, üzerinde papaz elbisesiyle. Beyaz önlüğüyle bir korucu çocuk elindeki küçük çanı sallayarak onu izlemekteydi. Birisi ölmek üzereydi anlaşılan ve papaz son dini hizmeti yerine getirmek için seyirtiyordu. Kilisenin bahçesinde kuşlar çırışıyorlardı. Karşıda Döksmago kahvesinin tarçasında ise Parisliler yeryüzünde hiçbir şey değişmemişçesine aperatiflerini yudumlamaktaydılar. Bölüm 13. Sel fabrikasındaki toplantı erken sona ermişti. Kelimeler hiç kimseye güven vermiyordu artık. Memleketin acizler ve hiçbir ihanetten kaçınmayan korkaklar tarafından yönetildiğini herkes bilmekteydi. Ve savaşa hazırdı işçiler. Ama bu kararda o eski canlılık ve sevinci bulmak mümkün değildi. Çekoslovak elçiliğine onları desteklediklerini bildirmek üzere bir temsilci grubu gönderilecekti. Nitekim Legros ile Pierre ertesi sabah Champ-de-Mar'dan geçerek elçiliğin yolunu tuttular. Tanklar vardı sokakta ve küçük kızlar çember çeviriyorlardı. Orta yaşlı ve orta halli bir adam şöyle fikir yürütmekteydi. Çekoslovak birasının çok iyi olduğunu söylüyorlar. Sevmem ben birayı. Şimdi açıklayabilir misiniz bana niçin bu pis hikayeye karıştığımızı? Fransa'nın çok geçmeden tecrit edilmiş bir durumda kalacağını söylüyordun dün, dedi Legros. Çok doğru. Ama düşün ki bizler de Fransa'nın içinde tecrit edilmiş bir durumdayız. Hala halk cephesi diyoruz ama olmayan bir şeyden söz etmekteyiz. Dükamp'ı bütün sosyalistlere tercih ediyorum, inanır mısın? Hiç olmazsa temiz bir insan. İşçilerin tavrı çok iyi. Politik bakımdan olgunlaşmış durumdalar. Ama ya köylüler? Dalatya gerileyecek olsa öyle sanıyorum ki bayram eder köylüler. Gülümsedi Pierre. Köylere kadar gitmeye lüzum yok. Herkesten önce Agnes bayram ederdi. Ve Agnes bir işçi kızı. Anlaması gerekmez miydi? Ne gezer? Her şeyi birbirine karıştırıyor. Ve her seferinde de peki ama önce böyle konuşmuyordunuz diye cevap veriyor. Ben sezgilerime güveniyorum azizim. İspanya gibi tıpkı. Azana'yı görmüştüm Barcelona'da. Bizdeki Saro cinsinden bir adam. Tipik bir radikal. İşçileri hapsettiren kim diyeceksin? Kabul. Ama mesele orada değil ki. Çekler için de aynı şey. İşte bunu anlamıyor Agnes. Hepsini aynı torbaya koyuyor. Belki de anlıyor da seni cepheye göndermelerinden korkuyordur. Çocuk var ne de olsa. İçini çekti Legros. O yapayalnızdı dünyada. Hiç kimsesi yoktu onu düşünecek. Hava kapalıydı ve bulutların beyaz ekranı arkasından gelen güneş gözlerini acıtıyordu. Boyun eğecekler, göreceksin diye fısıldadı Pierre. Bir fasit daire bu. Şu son haftalar boyunca hep bir bekleyiş içinde yaşamıştı. İspanya bile ikinci plana geçmişti artık. Chamberlain'in Hitler'i iki ziyareti arasında sanki yıllar vardı şimdi. Çalışmak, düşünmek, uyumak imkansız hale gelmişti. Halk cephesi zamandaki coşkunluğundan eser kalmamıştı Pierre'in. Hayal kırıklığından ileri gelen bir acılık duyuyordu o kadar ve yorgundu. Oysa Pierre'in tabiatına aykırıydı bütün bu duygular ve zaman zaman bir çıkmaza girdim diyordu kendi kendine. Savaş malzemesi alımı için bir takım aracılarla son derece nazik pazarlıkları yönetiyor oluyordu bazen. Seyrek ve kısa İspanya yolculuklarından onda alabildiğine güzel bir rüyanın bulanık anısını andıran bir duygu kalmıştı. Düğümün çözülmesini, ayrılığı, savaşı bekliyordu şimdi. Ama içinde taşıdığı küçük çocuk, kaygısız Ruslan, hayalperest çocuğu mutluluğu istemekte devam ediyordu hep. Ve işte şu anda açık bir pencereden dökülen piyano sesini işitir işitmez durmuş, gözlerini hazla yumarak mırıldanmıştı. Oh, bu Scherzo, ne güzel müzik. Elçilikte kendilerini birinci sekreter Vanek kabul etmişti. İki köylü elleri ve dik bir takma yakanın içine hapsedilmiş kalın bir boynu olan ağır ve bodur bir adamdı bu. Birkaç günden beri elçilik, işçilerden kurulu iyi niyet ve dayanışma gruplarının istilasına uğramış durumdaydı. Ve her defasında da Vanek yeniden şaşırıyordu. Proletarya tesanüdü sözlerini her iş dışında ne oluyoruz acaba diye düşünmekten alamıyordu kendini. Çünkü gelip onun elini sıkan, ona umuttan ve öfkeden söz eden bütün bu insanlar işçiydiler. Ve büyükelçiye doğrusu ben bu işten hiçbir şey anlamıyorum diye itirafta bulunuyordu Vanek. Filoloji öğrenimini bitirmiş olan ve liberal fikirlere sahip bulunan Vanek, bundan 9 yıl önce Moravska Ostrava'da çalışırken memlekette kargaşalıklar olmuştu. Yeni askeri kanunlara karşı gösterilere girişmişti işçiler. Haklarında kovuşturma açıldığında da Vanek iddia makamı tanığı olarak mahkemeye gelmiş ve elebaşılara verilen 4 yıl hapis cezası kararını da alkışlayarak karşılamıştı. Ve bugün Paris'te onu teselli etmeye işçiler geliyordu. Buna karşılık dost saydığı, kendilerine yemek ikram ettiği, bir araya gelip de Majino hattı, Tito Lesco'nun nutukları ya da Smetana'nın operaları hakkında fikir yürütmekten zevk aldığı o hepsi de kültürlü ve sempatik insanlar ortadan silinivermişlerdi şimdi. Baharda Tessa'nın bakan olduğunu öğrenince nasıl sevinmişti ya Rabbi. O Tessa ki Mazarek'in jübilesi sırasında bizim batı medeniyetimizin Avrupa göbeğindeki kalesidir Çekoslovakya. Çekoslovakya hümanizma demektir diye yazmıştı. Ama bugün Tessa'ya yanaşmanın imkanı yoktu. Memleketi için gerçekten acı çekiyordu Vanek. Fransız basınındaki makaleleri okudukça çileden çıkmaktaydı ve Brutol'ün bir nutkunda Çekleri barbarlıkla itham ettiğini okuduğu vakit elindeki kahve fincanını parçalamıştı öfkeden. Ama Vanek sadece manen değil, maddeten de acı çekmekteydi. Moravya'da sınır yakındaki küçük bir şehirde doğmuştu ve kız kardeşiyle ihtiyar ana babası da hala oradaydılar. Her gün tekrarlıyordu kendi kendine. Nasıl olur da Fransızlar bizi terk edebilir? Bakanlığa gidiyor ve tanıdığı milletvekillerini gözlemeye koyuluyordu. Ama onlar ya Vane'yi görmezlikten gelip kaçıyor ya da bir cenaze törenindelermiş gibi işlerini çekmekle yetiniyorlardı. Durup dinlenmeksizin elçiliği dolduran heyetlerin içinde basın temsilcilerini, avukatları, profesörleri, radikalleri ve hatta sosyalistleri boşu boşuna bekliyordu Vanek. Hep işçiler geliyordu, hep işçiler. Ve daima aynı sözleri söylüyorlardı. Vanek bir yandan teşekkürler yağdırıp kendisine hararetle uzanan elleri sıkarken bir yandan da dehşete kapılarak gene işçiler diyordu kendi kendine. Legro susuyordu. Sözü Pierre aldı. Ve taşkın sıcaklık, kullandığı kelimelerin seçilmişliği hemen çarptı Vane'yi. Anladı ki karşısındaki bir işçi, bir komünist değil, kendi çevresinden, kendi zihniyetine yakın zihniyette bir hür düşüncelidir. Sizi dinlemek bana gerçekten haz veriyor dedi. Hür düşünceden insanların bizi teselliye geldiğini gördükçe mutluluk duyuyorum. Sadece komünistlerin bizi tuttuğu sanılabilirdi yoksa. Sıçramıştı Pierre. Ben de komünistim. Vanek kibarlık olsun diye gülümsedi. Balkonun aralık kapısının önündeydiler. Gazete satıcılarının telaşlı sesleri geliyordu aşağıdan ve Vanek çığ ışığın altında gözlerini kırpıştırarak Tessa'nın nihayet kendisini kabul edip etmeyeceğini düşünüyordu. Dışarı çıktıklarında Legro dayanamadı. Dinle Pierre, belki sırası değil ama uzun zamandır bunu söylemek istiyordum sana. Niçin partiye girmiyorsun? Bir an sustuktan sonra cevap verdi Pierre. Bilmem. Benim gibi bir adama göre böylesi belki de daha namusludur. Nihayet Vane'yi kabul etti Tessa ve her türlü yanıp yakılmaları önlemek amacıyla hemen söze girişti. Küçük devletlerin kaderinin büyüklerinkine bağlı bulunduğunu nasıl anlamazsınız kuzum? Şu anda savaşı kabul etmek bizim için imkansız. Ama silahlanmamızı tamamladığımız vakit size bu bölgelerin geri verilmesini sağlayacağız. Beklemesini bilmek gerekiyor. Prusyalılar Schleswig'i zapt ettikleri vakit müdahalede bulunamadık. Ama yarım yüzyıl sonra Schleswig'in geri verilmesini biz sağladık. Diplomasinin alfabesidir bu. Her vakit son derece ihtiyatlı olan Vanek, alışılmış inceliğini gösteremeyip cevap vermişti. Ama Schleswig'in işgaline ve sonra da Avusturya'nın yenilmesine göz yummakla Sedan felaketini hazırlamış olmuyor muydu Fransa? Yetersiz bir benzetme. Çöküş halindeki 2. İmparatorlukla gücünün zirvesine ulaşmış 1938 Fransa'sını karşılaştırmak mümkün mü? İçiniz rahat olsun. Sedan tekrarlanmayacaktır. Beklemek gerek. Sudetler meselesinde Fransa ikiye bölmüş durumda bugün. Vanek susuyordu. Ama kavruk yüzü kızardı birden, alın damarları şişti. Tessa ise sükunetini muhafaza edebilmişti. Dostça bir tavırla Vane, yüzü yüzüne değecekmişçesine yaklaşarak fısıldadı. Sizin felaketiniz bizim de felaketimizdir, inanın. Concord Meydanı'ndaki Strasbourg heykelinin matem örtüsüyle örtülü olduğu günleri unutmadım ben. Şu anda siz bir kefaret kurbanı halinde dar ağacına yürümektesiniz. En aziz varlığınızı veriyorsunuz barış kurtulsun diye. Fransız kadınları bunu unutmayacaktır. Annesinin siyah bir örtüyle çevrili, kuru ve karışık yüzünü görür gibi oldu Vanek ve saçma, çocuksu umut kıpırdandı yine içinde. Sütekler meselesinde dediniz ama bugün üzerinde anlaşmazlık yaratılan arazinin büyük bir kısmında Çekler oturmaktadır. Hatta bazı bölgelerde bir tek Alman bile bulunmaz. Ben kendim oralı olduğum için biliyorum. Hiç olmazsa bu bölgeleri vermemek gerekmez mi? Tessa esnedi. Bu konuşma canını sıkmaya başlamıştı artık. Daladier bir saat önce Münih'e uçtuğunu bildirdi bana. Bütün bunlar orada karara bağlanacak ve oradaki temsilciniz de durumdan haberdar edilecektir şüphesiz. Yani bizim şimdi burada tutup da coğrafyayla uğraşmamıza değmez. Bulutlanıverdi Vane'yi mavi gözleri. Ama çabucak toparladı kendisini ve Tessa'ya teşekkür ettikten sonra izin isteyip çıktı. Ve düşündü Tessa. Ne pis meslek bu benimki diye. Katilleri giyotine yollamak çok daha az acı verici değil mi sanki? Şu Çek aslında nefis bir insan ama ne kadar çocuk ruhlu ya Rabbi. Bizim bütün varımızı yoğumuzu tehlikeye atamayacağımızı nasıl olur da anlamaz bunlar. Herkese yardım ettiği yetmez mi Fransa'nın? Biraz da kendisini gözetmek istiyor şimdi Fransa. Ve derhal Polet'e telefon açtı. Gelebilir miyim? Gelip yanında dinlenmek, avunmak istiyordum. Hayır hayır, haberler iyi, çok iyi hem. Savaş mavaş yok. Ama ben bir karanlığa büründüm, nedendir bilmem. Verley'nin dediği gibi, işin en üzücü yanı da yüreğimin niçin bu derece burkulduğunu bilmemek. Tamam, çok iyi, fırlıyorum hemen. Bölüm 14. Jolyo gömleğinin kollarını kıvırmış, oradan oraya dolanıp duruyordu basım evinde. Özel baskı öncesinde hazırlanmıştı. Chamberlain'in çocukluğunu anlatan bir yazıdan dolayı özellikle böbürleniyordu Jolyo. Müstakbel başbakan daha henüz 4 yaşındayken küçük arkadaşlarını barıştırmış da annesi ona büyük adam olacağını söylermiş. Başık ne olacak diye sordu iş arkadaşlarından biri. Münih anlaşması mı? Yüzünü buruşturdu Jolyo. Kuvvetsiz kalıyor. Memleketin ruh haletine uygun düşen bir şey bulmalı. Barışın zaferi demek? Hayır, o da tam oturmuyordu. Jolyo başını arkaya atıp tek gözünü kısarak bir an düşündükten sonra mırıldandı. Fransa'nın zaferi ve bütün sayfaya boylu boyunca. Daladier Paris'e döner dönmez meçhul askerin mezarına bir çelenk koymaya koşmuştu. Müesseseler, bürolar ve mağazalar kapatmışlardı. Şampanya'nın geniş kaldırımları silme insan kaplıydı. Ve herkes memnundu. Spere gitmek yok diye. Kadınların çokluğu dikkat çekiyordu. Evler bayrak asmıştı. Bol bol gül ve dalya satıyordu çiçekçiler. Oysa daha bir gün önce karanlık sokaklarda yer yer hıçkırıklar ve boğuk şarkılarla kesilen kederli bir uğultudan geçilmiyordu. Ama işte birdenbire sanki bir mucizeyle sevinç taşan bir hareketliliğe bırakmıştı her şey yerini. Desire, Şampanya yakınındaki küçük lokantalardan birinde köşedeki cimrice aydınlatılmış bir masada oturmaktaydı. Tek başına kalmak istediği için bu tenha lokantayı seçmişti zaten. Geçen satıcıdan La Venuelle'ü aldı ve birinci sayfaya şöyle bir göz bile atmaksızın küçük puntolarla basılmış olan hırsızlık ve yangın gibi günlük havadisleri okumaya koyuldu. Suratı zaten asıktı ama Fojer'in yaklaştığını görünce içi büsbütün karardı. Sen burada ha? Görüyorsun ya. Başka bir zaman olsa memnun kalırdı Desire. Ta öteden beri tanırdı Fojer'i. Politeknik'te birlikte okumuşlar ve yine birlikte mühendis olmaya karar vermişlerdi. Sonra Desire mali operasyonlara atılmış, Fojer ise tarih ve politikaya kaptırmıştı kendini. Nadiren görüşürlerdi gerçi birbirleriyle ama görüştükleri vakitte iki eski dost olarak araya ayak bağı ve iki yüzlülük katmadan görüşürlerdi. Desire'ye favorileri olan radikallerin kokuştuğundan, Cumhuriyet rejiminin fırsatçı kâr düşkünleri haline geldiklerinden ve Stavisky'nin dostları olduklarından söz açtığı vakit peki ya Fojer diye karşılardı hep. Bu gür sakallı, eski Fransa'nın tüm erdemlerinin canlı timsaliydi onun gözünde. Titiz bir tarihçiydi Fojer. Picardi'deki Jacobin kulüpleriyle kralcı asilerle mücadele hakkındaki incelemelerine genellikle değer verilirdi. En küçük ayrıntılarına varıncaya dek sevdiği büyük ihtilalin felsefesini olduğu gibi benimsemişti. Yurtseverlikle ahlak bütünlüğünü katiyen birbirinden ayırmaz ve dünyanın en tabii sesiyle haykırırdı. Yurt tehlikede diye. Ve yine aynı tabiilikle seçmenlerinden birinin yeni doğmuş oğlunu kucaklayıp havalandırarak ne güzel bir yurttaş derdi mutlu babaya. Jacobenlerin mirasçısı olarak telakki ediyordu kendini Foger. Geçmiş için beslediği büyük sevgi körlendirmişti onu. Cumhuriyetin başında daimi bir tehlikenin dolandığına inanmıştı kesinlikle. Bütün generaller onun gözünde hükümet darbesi hazırlamakla uğraşmaktaydı. Sokakta bir papaz görmeye görsün. Tiksintiyle başını çevirirdi hemen. Bütün dünya onca Fransa'dan ibaretti. Öteki ülkelerde olup bitenler ilgilendirmezdi onu. Sovyeti Sovye, Chamberlain'i Chamberlain, Duce'yi Düz diye telaffuz ederdi. Ama sadece kelimeler değildi başını gözünü yararak söylediği. Hırvat ustaşileri onun gözünde Balkan nihilistleri, Gandhi ise Hintli Danton olmaktan ileri gidememişti. Mesleğine aşık bir Hakkak'ın oğlu olarak çocukluğundan beri bilirdi ki çalışmak mutluluktur. Ve hep sevdiği şeylerle uğraşmak şansına sahip olmuştu. Çevresinde milyonlarca insanın sefil bir ücret karşılığında köpekler gibi çalıştırıldığını ve bundan da nefret ettiğini görmüyordu Foger. Cömert ama hayalperest kimselerin eseri olarak gözüküyordu ona sosyal hareket. Ve sendikacılara kiliseye karşı tetik durmalarını öğütlerdi hep. Özellikle de Vatikan'ın dolaplarına dikkat etmelisiniz dostlarım. Herkesin hakkını o arardı. Cepleri bir alay kağıtla şişkin gezerdi daima. Kirasını ödeyemediği için evinden atılan dul kadınlardan tutun da Senegallilere ve anarşistlere kadar herkes için şefaate hazırdı. İnsan ve Yurttaş Hakları Derneği'nin en aktif üyelerinden biriydi. Lütuf dinleyici diye çağırırdı onu karısı alaycı bir şefkatle. Şişman ve sakin bir kadın olan Bayan Foger bütün gün boyunca ev işleriyle uğraşırdı. Abajurlar yapar, tablolar asar, yastıkları nakışlardı. Tatlı tatlı şikayet ederdi Foger karısından. Kabuğundan çıkamayan bir salyangozla evlenmişim. Oğulları haylazdı. Hiçbir iş tutmazlar ve hoşgörüsüne sığınarak para çekerlerdi daima babalarından. Mecliste radikal gruba mensuptu Foger ama Tesa'nın gözünde bir bolşevikti. Sol kanatta radikallerin düşmanı bulunmadığını söylüyor üstad. Peki ya komünistler diye haykırır dururdu Tesa.